İnsan ve cin şeytanlarından Rahman ve Rahim olan Allah'a sığınır. Onun ismiyle sözlerime başlarken yine ona hamd eder ve onun elçisi Hazreti Peygamber'e salat ve selam eder. Değerli dinleyenler, bugünkü kavramımız Kur'an-ı Kerim'de hüzün. Türkçe olarak da üzüntü diyebiliriz. Bakara suresi 62. ayetinde mealen Yüce Rabbimiz şöyle buyurur. Allah'a ve ahiret gününe hakkıyla iman edip salih amel işleyenler için Rableri katında mükafatlar vardır. Onlar için herhangi bir korku olmadığı gibi onlar için hüzün de yoktur. Yani onlar üzülmeyecekler. İşte bu hüzün nedir? Kur'an'da nasıl geçiyor? Hadislerde nasıl geçiyor? Psikolojik bir durum olarak hüzün nedir? Kur'an'ı nasıl hüzünlenerek okuyacağız? Bu konular etrafında dönüp duracağız inşallah. Hüzün anlam ve mahiyeti üzerinde durarak sözlerimize girersek değerli dinleyenler, hüzün şöyle tarif edilebilir. İstenmeyen bir durumun başa gelmesinden veya geçmişteki bir kayıptan duyulan bir keder, üzüntü şeklinde tanımlanabilir hüzün. Yine hüzün kelimesi insanın maddi ve manevi kayıp ve eksikliklerinden dolayı üzüntü için kullanılır. Zıttı ise sürurdur, ferahlıktır. Ragıp el-İsfahani hüznü kederden hasıl olan iç sıkıntısı şeklinde tarif eder ve sonra bu sıkıntının iradi olmadığını, bu sebeple Kur'an'da geçen üzülme veya üzülmeyin gibi ifadelerin gerçekte hüzünlenmeyi değil, bu duyguya götüren davranışlardan sakınmayı öğütlediğini belirtir. Yani hüzünlenmemek, üzülmemek elde değil. Elde olan ne? İnsanı üzüntüye götürecek hareketleri yapmayın diye önceden Rabbimiz uyarıyor. Hazreti Hatice, Ebu Talib'in ölümleri, Hazreti Peygamber'i derinden üzdüğü için, sirette bildiğiniz gibi bu ölümlerin vuku bulduğu yıla İslam tarihinde senetül hüzün, yani hüzün yılı denilmiştir. Yani bu yıllarda Peygamberimiz ve arkadaşları çok üzülmüşler, hüzün duymuşlardır. Kur'an-ı Kerim'de hüzün kavramı. Kur'an-ı Kerim'de iki ayette hüzün, üç ayette de aynı anlamına gelen hazen, 37 ayette ise yine aynı kökten fiiller olmak üzere toplam 42 yerde hüzün ve türevlerinin kullanıldığını görüyoruz. Bu ayetlerin çoğunda müminlerin ahirette üzüntüsüz bir hayat yaşayacakları haber verilmektedir. Yine bu ayetlerde Peygamberimize ve müminlere hitaben inkarcıların kendilerine karşı haksız söz ve davranışlarından veya maruz kaldıkları çeşitli sıkıntılardan dolayı üzülmemeleri, metin olmaları tavsiye edilmektedir. Şimdi Kur'an'da bu hüzün kelimesinin geçtiği ayetlerden şöyle bir demet yaparsak size, mesela Ali İmran 139. ayeti şöyle: gevşeklik göstermeyin, üzüntüye kapılmayın. Eğer gerçekten iman etmişseniz üstün gelecek olan sizsiniz. Ali İmran 176, Resulüm, küfürde yarışanlar sana hüzün vermesin. Çünkü onlar Allah'a hiçbir zarar veremezler. Allah onlara ahiretten yana bir nasip vermemek istiyor. Onlar için çok büyük bir azap vardır. Maide 41, ey Resul, kalpleri iman etmediği halde ağızlarıyla iman ettik diyen kimselerden ve Yahudilerden küfür içinde koşuşanların hali seni üzmesin. Tevbe 40, eğer siz ona, Resulullah'a yardım etmezseniz bu önemli değil, ona Allah yardım etmiştir. Hani kafirler onu iki kişiden biri olarak Hazreti Ebu Bekir ile birlikte Mekke'den çıkarmışlardı. Hani onlar mağaradaydı, o arkadaşına üzülme çünkü Allah bizimle beraberdir diyordu. Bunun üzerine Allah ona sükunet sağlayan emniyetini, güvenini indirdi. Onu sizin görmediğiniz bir ordu ile destekledi ve kafir olanların sözünü alçalttı. Allah'ın sözü ise zaten yücedir. Çünkü Allah azizdir, üstündür, hikmet sahibidir. Yine bir başka üzüntüden söz eden ayet Tevbe 92. Kendilerine savaş için gerekli binek sağlaman için sana geldiklerinde sizi bindirecek bir binek bulamıyorum deyince infak edip Allah yolunda harcayacak bir şey bulamadıklarından dolayı üzüntüden gözleri yaş dökerek dönen kimselere de sorumluluk yoktur. Bir başka Yunus suresi 62, 63, 64, 65. ayetleri. Dikkat edin! Allah'ın dostlarına, velilerine korku yoktur. Onlar üzülmeyecekler de. Onlar iman edip takva sahibi olanlardır. Dünya hayatında da ahirette de onlara müjde vardır. Allah'ın sözlerinde asla değişme yoktur. İşte bu büyük kurtuluşun kendisidir. Resulüm, onların yani müşriklerin sözleri seni üzmesin. Çünkü bütün izzet ve üstünlük Allah'ındır. O işitendir, bilendir. Nahl suresi 127. Sabret, senin sabrın da ancak Allah'ın yardımı iledir. Onlardan dolayı kederlenme, üzülme, kurmakta oldukları tuzaktan dolayı kaygı duyma. Enbiya suresi 103. En büyük dehşet dahi onları üzmez, tasalandırmaz. Melekler kendilerini şöyle karşılar. İşte bu size vaat edilmiş olan mutlu gününüzdür. Yani müminlerin o bir dünyaya geçerken karşılaşacakları durum. Bir başka Fatır suresi 34. ayeti. Cennete girmeyi hak eden müminler şöyle derler. Bizden hüznü, tasayı gideren Allah'a hamdolsun. Doğrusu Rabbimiz çok bağışlayan, çok nimet verendir. Zuhruf suresi 68 ve 70. ayetler. Ey ayetlerimize iman eden ve Müslüman olan kullarım! Bugün size korku yoktur, sizler üzülmeyeceksiniz de. Siz ve eşleriniz ağırlanmış olarak cennete giriniz buyurulacak. Ve Ahkaf 13-14, Rabbimiz Allah'tır deyip sonra dosdoğru yaşayanlara korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir. Onlar cennet ehlidirler, yapmakta olduklarına karşılık orada ebedi kalacaklardır. Kur'an-ı Kerim'de böyle üzülmeyle içe geçen, üzülmeyi anlatan ayetlerden sonra hadis-i şeriflere de bir bakarsak değerli dinleyenler, hüzün ve türevleri hadislerde de değişik şekillerde kullanıldığını görüyoruz. Bu hadislerin bazılarında ölüm gibi acılı olaylar karşısında hüzünlenmenin normal olduğu, mesela Buhari'nin cenayiz bölümünde geçer, Kur'an'ın hüzünlü bir ortamda indiği, İnsanları hüzünlendiren sıkıntıların günahlara kefaret olacağı, Allah'ın musibetler sebebiyle yaş döken gözleri, hüzünlenen kalpleri azaba uğratmayacağı, Hazreti Peygamber'in acı ve hüzün veren sıkıntılara uğramaktan Allah'a sığındığına dair birçok hadis-i şerifler, hadis kaynaklarımızda vardır. Şimdi psikolojik açıdan bu üzüntü nedir? Ona bakarsak değerli dinleyenler, üzüntü sevinç ve mutluluğun zıttı olan bir reaksiyondur. Bu duygu insanın sevdiği bir şahsı veya yanında büyük bir değeri olan bir şeyi kaybetmesiyle ya da herhangi bir sıkıntı durumu, önemli bir işi gerçekleştirmede başarısızlığın baş göstermesiyle meydana gelmektedir. Normal olarak anne ve babalar, çocukların kaybolmalarıyla, başlarına acı veren veya arzu edilmeyen bir şeyin gelmesiyle üzüntü duyarlar. Kur'an, oğlunu sandığa koyup nehre bıraktıktan sonra dalgaların onu kendisine uzaklaştırma zamanındaki Hazreti Musa'nın annesindeki üzüntüye şöyle işaret eder. Kasas 13. Böylece biz onu annesine geri verdik ki gözü aydın olsun, üzülmesin. Yine Kur'an-ı Kerim Hazreti Yakub'un oğlu Hazreti Yusuf'u kaybetmesiyle ilgili üzüntüsünü şöyle dile getirir. Yüzünü onlardan öteye çevirdi de, ey Yusuf, üzerindeki tasam, gel gel, tam senin gelme zamanındır dedi. Ve üzüntüden gözleri ağardı, acısını yutkunuyor, açığa vurmamaya çalışıyordu. Dediler ki, vallahi sen Yusuf'u ana ana hasta olacaksın yahut öleceksin. Ben üzüntümü ve tasamı yalnız Allah'a arz ederim ve Allah tarafından vahiy ile sizin bilmediğiniz şeyleri biliyorum dedi. Kur'an-ı Kerim Hazreti Peygamber'e gelerek aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e, onunla birlikte cihada çıkma isteğinde bulunan fakat Allah Resulü'nün kendilerine binek bulamadığını ifade etmesiyle ağlayarak dönen fakir müminlerin üzüntülü hallerinde yine Tevbe 92'de dile getir. Yine Kur'an'da hicret esnasında müşriklerin Hazreti Peygamber'e aleyhissalatü vesselam Efendimiz'le Hazreti Ebu Bekir Allah ondan razı olsun öldürmek için iz sürdükleri bir sırada sığındıkları mağarada Hazreti Ebu Bekir'e huzursuzluk veren üzüntü hissini de dile getirmektedir. Tevbe 40. Hani ikisi mağaradayken arkadaşına üzülme, Allah bizimle beraberdir diyordu. Yine Hazreti Peygamber Mekke müşriklerinin Allah'a ve kendisine inen Kur'an ayetlerine inanma konusundaki çağrısına olumlu cevap vermediklerini gördüğünde üzüntü duymuştur. Kur'an'da da işte Ali İmran 176. İnkara koşanlar seni üzmesin. Onlar Allah'a hiçbir zarar veremezler. Allah onlara ahirette de hiçbir nasip koymamak istiyor. Onlar için büyük azap vardır. Hazreti Peygamber yine inançsızların Allah hakkında söyledikleri şeyleri ve kendisini yalanlayanlarını işittiğinde üzülürdü. Yasin 76. Onların sözü seni üzmesin. Biz onların gizlediklerini de açığa vurduklarını da biliyoruz. Kur'an işte görüldüğü gibi birçok ayette üzüntü duygusunu korku ile birlikte dile getirerek bu reaksiyonların üzüntü kaynağı olduğunu ortaya koymuştur. Bu ikisi yani korku ve üzüntü insana musallat olunca hayat neşesini insan kaybeder. Psikolojik ilmine göre manevi acıların meydana getirdiği üzüntü gibi duygusal haller, yüzün canlılığını kaybetmesi, sindirim faaliyetlerinin yavaşlaması gibi bazı fizyolojik halleri de meydana getirmektedir. Kur'an, Hazreti Yakub'un oğlu Hazreti Yusuf'u kaybetmekten dolayı gözlerinin kör olduğunu dile getirmekte, hüznün bünyede meydana getirdiği fizyolojik tahribata da temas etmektedir. Kederli, üzüntülü bir kimse, duruşu ve oturuşuyla çökmüş biri gibi, fiziki olarak kendini belli etmekle beraber adaleleri gevşer, nabızları kısa, yavaş ve zayıf atar, nefesi düzensiz olup adeta omuzlarından nefes alır gibi bir durum arz eder. Hatta bugün organizmanın dıştan gelen psikolojik zorlama durumlarına karşı fizyolojik cevaplar verdiği yani mide ülseri, kan basıncının yükselmesi ya da alerjik tepkiler gibi bazı işlevsel bozukluklara sebep olduğu da bilinmektedir. Şimdi bu Yusuf suresi 84-86 ayetleri şöyleydi. Oğulları vallahi sen Yusuf'u ana ana hasta olacaksın yahut öleceksin dediler. Hazreti Yakup ben üzüntümü ve tasamı yalnız Allah'a arz ederim ve Allah tarafından vahiy ile sizin bilemeyeceğiniz şeyleri biliyorum dedi. İşte bu ayet aynı zamanda musibet ve üzüntü zamanında esef ve ağlamanın caiz olduğunu da bir işarettir. Bu gibi zamanlarda ağlamak psikolojik bir ihtiyaç olup bünyenin sıkıntı suretiyle yüklendiği enerjiyi deşarj etmesini, dışarıya atmasını sağlayacağından bir fıtrat kanunu olduğunu söyleyebiliriz. Din ise fıtri olan şeyleri engellemez. Ancak bir sınır tayin eder. Bundan dolayı İslam ağlamayı bir merhamet eseri olarak görürken, dövünmek veya yaka parça yırtmak gibi aşırılıkları ve isyan kokan davranışları yasaklamıştır. Söylediğimiz gibi İslam denge dinidir. İnsanda var olan duyguları disipline eder, bunun dengeli olarak tezahür etmesini ister. İslam düşünce tarihinde de hüzün kelimesi üzerinde duran, bunu açıklayan birçok İslam düşünürleri olmuştur. Kaynaklarımızda hüzün psikolojik acıların bir çeşidi olarak görülür ve insanın değişik ıslah yollarıyla bedeni acılardan kurtulmaya çalıştığı gibi üzüntüyü de belli tedbirlerle gidermesi istenir. Bunlar hep birer ahlaki tedbirlerdir. Dolayısıyla nefsin hüzünden kurtarılması ve ahlaki tedavi ile mümkün olmaktadır. Bu tedavinin yolları üzüntü veren eylemlerden kaçınmak. Yani bir insan bir günah işliyorsa, ondan sonra da üzülüyorsa, bunu tekrar tekrar yapıyorsa, demek ki insan tekrar tekrar kendini üzmek istiyor. Öyleyse akıllı bir mümin ne yapar? Kendini üzüntüye sebep olacak olan davranışlardan kaçınır. Musibetleri doğal karşılamak, bu dünyada musibete uğramanın kaçınılmaz olduğunu bilmek, hiç musibete uğramamak şeklindeki bir isteğin tabiatla çeliştiğini düşünmek, el altında bulunan insanların asıl sahibinin Allah olduğunu ve onun emanetini dilediği yolla bir kimseden alarak bir başkasına verebileceğini akıldan çıkarmamak, işte bu insandaki üzüntü veren eylemlerden kaçınmasını böylelikle ahlaki olarak düzeltmiş olacaktır. Meşhur İslam düşünürlerinden El-Kindi, hakimane bir ifadeyle üzüntü ve sıkıntıyı uzun uzun anlattığı gemi yolcuları istiaresiyle destekler. İnsanlar der bu dünyada asıl yurtlarına doğru deniz yolculuğu yaparken bazı ihtiyaçlarını temin etmek üzere bir adaya uğrayan yolcular gibidirler. Bu yolculardan bir kısmı ihtiyaçlarını o adada giderip hemen gemiye dönerler ve en rahat yerlerine otururlar. Bazıları ise arazinin güzelliklerine, adadaki bir takım cazibeli yerlere kapılıp oyalanırlar. Bu yüzden gemiye geç gelir ve hem uygun yer bulamazlar hem de adadan topladıkları çiçekler, kıymetli taşlar vesaire gibi ağırlıkları taşımış olurlar ve başlarına dert olar. Diğer bir grup ise vardır ki gemiyi büsbütün unutarak tabiatın çekiciliğine kendilerini kaptırır ve geminin kalktığını bile fark etmezler. Sonunda acılar içinde kıvranarak ölürler. İşte dünyanın çekiciliğine kapılarak ölümden sonraki hayatı unutanların akıbeti budur diyor Kindi. Mutluluk ve üzüntü. İnsanda bu ikisi de vardır. Yani birisi ümidin ortaya çıkması, birisi de kederin, korkunun sonucudur. İnsanların hayattan bekledikleri sadece fizyolojik ihtiyaçlarının karşılanması değildir. Bunlarla birlikte psikolojik ihtiyaçların da karşılanması ve hayatlarının bir anlamı olmasını arzu ederler. Anlamlı bir hayat, huzur ve mutluluk içinde Müslümanca geçen bir hayattır. İnsan ruhu keder, elem ve acılardan ne kadar hoşlanmazsa, sevinç, mutluluk ve hazlardan da o kadar hoşlanır. Bir bakıma insanı yaşatan ümittir bu dünyada. İnsan ümidini yitirdiği an içini üzüntü kaplar. Sosyal faaliyetlerini istemeyerek durdurur. İnsanlarda ümitle birlikte korku veya korkunun yanında ümit de vardır. İnsanlardaki korku yok olup gittiği zaman isyan, taşkınlık veya görevini yerine getirmeme halleri ortaya çıkar. Açları çalıştıran doymak ümidi iken tokları çalıştıran da açlık korkusudur. Yani bir tarafta ümit, bir tarafta korku. Bu iki duygu görev duygusunu canlandıran ve canlı tutan duygulardır. Ümitle korku arasındaki hassas dengeyi koruyan insan ancak kendi güçsüzlüğünü ve acizliğini az çok anlayabilir ve bu sebeple de böbürlenerek şımarmaz. Kulluk bu acizliğini ve güçsüzlüğünü anlamak ve bunun şuurunda olmak demektir. Hiçbir varlık ebedi teminat veremez. Onu ancak Allah verebilir. Bunun içindir ki kulluk ancak Allah'a yapılır. Hayatın gayeleri arasında en önemli yeri ve ilkini de bu teşkil eder. Yani Müslümanın hayatı neden vardır? Allah'a kulluk için. Hayat olduğu gibi insanlarda da oldukları gibi kabul edilmelidir. Yani hayatı nasıl değiştiremiyorsak insanları da değiştiremeyiz. O halde hayatı da insanlarla olduğu gibi kabul etmeliyiz. Elimizde imkan varken her türlü tedbirimizi almalı ve işin sonucunu Allah'a havale etmeliyiz. İyi bir kul olabilmek için bu önemli bir harekettir. Yani tevekkül. Elinizde olan şeyleri yaptıktan sonra gerisini Allah'a bırakmak ve olacak şeyleri tevekkülle karşılamak ve neticeye içten bir rıza göstermek. İşte olgun bir kul olmanın gereği. Allah müminlerin canlarını ve malları karşılığında cenneti onlara satmıştır. Bir başka ifadeyle Allah cennete karşılık müminlerin canlarını ve mallarını satın almıştır. Yani Allah dilerse sadece müminin canını alarak cenneti verir ya da sadece değil de canını ve malını alarak cenneti verir. O takdir Allah'a aittir. Canınızı, malınızı ve verilecek her şeyinizi verirseniz ancak Allah'tan cenneti satın alabilirsiniz. Allah da ancak bunlar karşılığında cenneti vaat etmiştir. Veren cenneti alabilir, vermeyen asla. Ancak canından ve malından bir şeyler verebilenler, yani bedelini ödeyenler cenneti satın alabilirler. Hak yolunda canlarını verenler, mallarını harcayanlar, bu yolda üzüntüye, sıkıntıya katlananlar, yani Allah için bir çaba içinde olanlar, ancak kendileri için canlarını ve mallarını vermiş olur. Yani vermenin mükafatı yine aslında veren içindir. Yani kendimiz içindir. Allah için değil. Çünkü Allah'ın hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. O müstağnidir. İhtiyaç sahibi olan biziz. Her şeye ihtiyacımız var. Ve sürekli her şeye ihtiyacımız var. Yaptığımız her işi severek yapmalıyız. Severek yapılan iş yarı yarıya kolaylaşan bir iş demektir. İstenmeden ve sevilmeden yapılan bir işte hayır yoktur. Bunun için yapmak zorunda kaldığımız işleri önceleri sevmesek ve arzu etmesek de severek yapmaya çalışmalı, işimizi yarı yarıya kolaylaştırarak huzurlu bir hayat yaşamalıyız, hayatı kendi kendimize zehir etmemeliyiz. Severek ve isteyerek bir iş yapmak, mutlu ve huzurlu hayat şartlarından sadece biridir. Sakin ve nazik olma, herkese iyi davranma ve kendimize iyi ve güzel telkinlerde bulunma da diğer önemli şartlardan bazılardır. Şayet stres ve üzüntü içine düşmüş isek, iyi olduğumuzu, yeryüzünde kötü durumda olan tek kişinin biz olmadığımızı, bizden daha kötü durumda olan kişilerin de bulunduğunu düşünmeli ve kendi kendimize telkinlerde bulunmalıyız. Sıkıntılarımızı içimize gömmemeli, dost ve arkadaşlarımızla paylaşmalıyız. Böylece sırtımıza binen ağır yüklerin hafiflediğini görüyoruz. Hani bir çokça kullanılan bir söz var. Sıkıntılar paylaşıldıkça azalır, sevinçler paylaşıldıkça çoğalır. İşte dua da böyle durumlarda en güzel çare ve hafifleme yoludur. Zira dostlar içinde en sadık, en samimi dost Allah'tır. Öyleyse öncelikle Allah'a sıkıntılarımızı açmalı, ondan çözümler beklemeliyiz. Öyleyse duayla Allah'la irtibata geçmeliyiz. Onunla dertlerimizi paylaşmak ve ondan yardım ummak kadar hiçbir şey insanı stresten kurtaramaz. Eş, dost ve arkadaşlarımız Allah'a olan dua ve niyazlarımızdan sonra gelir. Bir kişide ruhi ve hissi bir düzensizlik, yani sıkıntı ve üzüntü varsa, o kişinin bulunduğu ve yaşadığı fiziki ortamda da mutlaka uyumsuzluk ve düzensizlik var demektir. Ruhu gerilim ve bunun bir parçası olan üzüntü ve sıkıntı hayatımızın bir parçasıdır. Mevsimler nasıl insan hayatının bir parçası ve insanı etkileyen bir olay ise, sıkıntı, üzüntü ve ruhu gerilimler de insan hayatının gerçekleridir. Ancak bu ruhu gerilimlerin sürekliliği ve devamlılığı insan bedenine tamir edilmesi ve geriye döndürülmesi imkansız zararlar vermektedir. Kur'an'da ruhi gerilimlerden ve bunların tezahürlerinden sık sık söz edildiği görülür. Özellikle Müslümanların başarışı karşısında inanmayanların duydukları kıskançlık, haset ve öfke, bunların davranışlarına yansıyan yönleri üzerinde durulmakta ve inkarcıların ruhi ve fiziki portreleri çizilmekte, müminlerin ise ruhi gerilimlerden uzak, korkusuz ve emniyette bir hayat yaşadıkları ve ahirette de bu hayatın devam edeceği anlatılmaktadır. Kur'an'da sık sık Cenab-ı Hak, müminler için, onlar için ne bir korku ne de mahzun olma vardır buyurulmaktadır. Allah'a tevekkül edip ona güvenme, ona teslim olma, yarınından emin olma ve güven içinde yaşama ümidi, insanı huzurlu yapar ve ruhi gerilimlerden uzak tutar. Kafirlerin yarınlarından endişeleri vardır. Bu sebeple büyük bir güvensizlik içindedirler. Bu da onların huzursuz etmekte ve çeşitli ruhi gerilimlere sürüklemektedir. İman eden insanları bunalımlardan kurtaracak iki önemli çıkış yolu vardır. Birincisi kadere iman, ikincisi sabır ve duadır. Dua insanı rahatlatır. İşin neticesini Allah'a havale eden ve ondan af dileyen insan, gönül huzuruna ve birine içini dökmenin rahatlığını kavuşur. Asr suresi 2. ve 3. ayetleri mealen, insan ziyan içindedir. Ancak iman edip salih amel işleyenler, birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye edenler müstesnadır. Yani bunlar ziyanda değillerdir. Sabır da insana direnme gücü verir, insanı olgunlaştırır ve mutluluk yolunu gösterir. Demek ki sabır ve dua insanın en önemli iki samimi dostudur. Bu iki dosta sahip olanlar huzurlu ve mutlu olan insanlardır. Öyleyse huzurlu olmak için biz niye bu iki dosta sahip olmayalım? İnsanlığın derdiyle dertlenip hüzünlenmek gerekir. Bunun göstergesi gözyaşıdır. Kan, ter ve gözyaşı. İşte bu üç damla azizdir. Bu üç damlanın karıştığı şey de azizdir. Nitekim neyin uğrunda olursa olsun, samimi olarak bir dava uğrunda dökülen kanların bile karşılıksız kaldığı görülmemiştir. Ter de öyledir. Kim çalışarak ter dökmüş de karşılığını almamış. Bu ister mümin ister kafir olsun. Yasa herkes için geçerlidir. Ne diyor Kur'an-ı Kerim? İnsan için yalnız çalıştığının karşılığı vardır. Necm 39. Çile ve hüznün imanla bir de ilişkisi vardır değerli dinleyenler. İslam bencillik ve bireyselliğe, ilgisiz ve vurdum duymazlığa izin vermez. Mesela komşusu açken tok yatan bizden değildir. Doğuda bir Müslüman ayağına diken batsa, batıda bir Müslüman bunun acısını duyup üzülmezse o onlardan değildir. İşte bu hadisler ve benzeri düsturlarıyla İslam, bu ıstırabı ibadetleştirmekten de öte imanlaştırmaktadır. Bu gerçeklerle ıstırap ve davanın çilesi ta iliklerinde hissetmek, iman kardeşlerinin dertleriyle dertlenip üzüntülerine ortak olmak, Müslümanın bütün bir ömür boyu kendinden ayrılamayacak bir ruh halidir. O yüzden Müslüman dertsiz, çilesiz, gamsız, bencil ve boş veren bir kimse değil, ıstırap çeken, çilekeş ve mahzun bir insandır. Onun ıstırap ve üzüntüsü kendisine yüklenen sorumluluktan ötürü duyduğu, mesuliyetin kendisine yaşattığı ruh halidir. O ıstırap çekip İslam'ın ve Müslümanların dertleriyle hüzünlendikçe imanı kuvvetlenecek, imanı seviye kat ettikçe daha çok çile çekecek, bütün bir ömür böyle geçecektir. Yüce dava uğruna çekilen ıstırap, çile ve üzüntü, insanı ruhen yükselten, onu olgunlaştıran en büyük etkendir. Nasıl ki altın madeni topraktan çıkarıldıktan sonra yüksek ısıda eritme, fırınlarda defalarca eritildikten ve kuyumcunun örsünde onun çekici altında ve mengenesi arasında çile çektikten sonra ancak o zaman değerli bir hale gelebilmektedir. O dün toprakta ayaklar altındayken de değerli bir halde taşınırken de aynı altındır. Fakat mukayese kabul etmez derecedeki bu fark onun bu arada çektiği acı, sıkıntı, çile ve ıstırabın bir sonucudur. Dikkat edilirse bütün bu çekilenler altına, altın olması bakımından hiçbir şey ilave etmemiştir. Bununla beraber bu altın, bu hale, bu çektikleriyle gelebilmiştir. Aynen bunun gibi, çekilen sıkıntı ve ıstıraplar da insanların ruhlarına fazladan bir şey katmazlar. Fakat onların manen yükselmesini, yücelmesini sağlarlar. En büyük belalar peygamberlerin, sonra velilerin ve sonra sırasıyla diğer müminlerin başınadır şeklindeki hadis-i şerif bu gerçeğin en güzel şekilde dile getirilmiş halidir. Yalnız burada dedik sürekli İslam denge dinidir. Dengeye dikkat etmeliyiz. Bu ifadelerden insanların yüce Allah'tan acı, istirap, felaket ve hüzün istemelerinin tavsiye edildiği sonucu çıkarılmamalıdır. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bunu kesinlikle yasaklamış ve bize Allah-u Teala'dan daima sıhhat ve afiyet talep etmeyi tavsiye etmiştir. Başkalarının acı ve ıstırabına ortak olmak, onların dertleriyle dertlenip üzüntülerini paylaşmak, günümüzün bireysel zevk anlayışına zıt, ciddi bir nefis eğitimi ve ruh seviyesini isteyen bir haldir. Bunun en güzel canlı misali Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın İslam'dan önceki ve İslam'dan sonraki hareket ve davranışlar arasındaki bariz farktır. İslam'dan önce çocuğunu diri diri toprağa gömen Ömer, İslam'dan sonra bir keçi yavrusunun Dicle Nehri üzerindeki bir köprüden geçerken bu köprünün kendi ihmali sonucu harap olarak ayağının kırılmasına sebep olması ihtimaliyle tir tir titreyerek hüngür hüngür ağlaması değil başka insanların, insan dışındaki canlıların bile çektikleri ve hatta çekecekleri acı ve ıstırabı kendi nefsinde duymuş olmanın en canlı bir ifadesidir. Tefekküre dalıp hüzünlenmek ayrı şey, karamsar düşünceler içinde surat asmak çok ayrı şeydir. İnsanların yanında mütebessim, sadece Allah'la baş başa olduğumuzda da mahzun olmak Peygamberimizin sünnet ve siretidir. Onun insanlar içinde daima ümit var, iyimser ve yüzünde tebessümü eksik olmayan tavrı Allah'a karşı mahzun olmaya engel değildi. Gerçek anlamda ve tavsiye edilen mahzun olmayı kahkaha ile gülmemek, Allah'la beraber olmak, onu her an hatırlayıp her anını ibadet haline getirmek, ölümü ve sonrasını düşünmek, sorumluluk bilincini kuşanmak, insanların dertleriyle dertlenip ilgilenmek sağlar. Üzülmek insanı önemsemektir, onu ciddiye almaktır. Allah hiçbir duygumuzu boşuna ve bize zarar olsun diye yaratmamıştır değerli dinleyenler. Fıtratımıza yerleştirilen bu hüzün duygusu da sınır ve dozu ayarlanmak kaydıyla insani erdemlerden birisidir. Bitkilerde ve hayvanlarda bu duygu yoktur. Ot gibi, at gibi yaşamak isteyenlerde de olumlu hüzünden uzak yaşamak için çırpınanlar, dünyayı oyun ve eğlence yeri gibi görenlerdir. Kur'an'ı bir de hüzünlenerek okumak bölümü var konuşmamızda. Müminler Allah'ın zikredildiği, anıldığı zaman kalpleri titreyen, kendilerine Allah'ın ayetleri okunduğunda imanı artan kimselerdir. Kur'an'ı huşu içinde, duygulanarak, hüzünlenerek, ürpererek, gözyaşları içinde okumalıyız. Zaten Kur'an iyi anlaşılıp hissedilerek okunduğunda huşu duymamak, ürpermemek mümkün değildir. Nitekim Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz Kur'an'ı okurken azap ayetleri geldikçe üzülüp ağladığı, müjde ayetleri geldiği zaman da sevindiği, böyle yüzünden belli ettiği şeklinde rivayetler vardır. Maide suresi 83. ayeti, Resul'e indirileni Kur'an'ı duydukları zaman kavradıkları gerçekten dolayı gözlerinden yaşlar boşandığını görür. Zümer 23, Rablerinden korkanların bu kitaptan tüyleri ürperir. Sonra hem derileri ve hem de kalpleri Allah'ın zikrine yumuşar ve yatışır. İsra 109, ağlayarak yüzüstü kapanırlar, Kur'an onların huşunu artırır. Bunların hep gerçekleşmesi için değerli müminler, Kur'an'ı biraz da daha çok anladığımız dilden okumalıyız ki Allah nerede azaptan haber veriyor, nerede müjde var ve bunu düşünüp ona göre neticesinde hüzünlenmeliyiz ya da sevinçlenmeliyiz. Resulullah Kur'an okurken çok duygulanır ve çok ağlardı. O zaman İbni Mesud'a da Kur'an okutur ve dinlerken gözyaşlarını tutamazdı. Kur'an indiği şekle ve ortama uygun olarak da okunması gerekir. İndiği ortamda biliyorsunuz hep genellikle hüzün hakim idi. Kur'an'ı hüzünle okuyun çünkü o hüzünle nazil olmuştur diye bir rivayet vardır. Yine Kur'an'ı hüzünle okumak okurken tabii hali terk ederek sanki hudu ve huşudan ağlıyormuş tavrı takınmak, Kur'an-ı Kerim okurken ağlamak müstehaptır. Yine İbn-i Mace'de bir rivayet, Kur'an okuyun ve ağlayın. Şayet ağlayamıyorsanız ağlamaya çalışın veya hiç olmazsa ağlar gibi olun diye bir rivayet var. Yine İbn-i Mace'de muhakkak ki bu Kur'an hüzün ile nazil olmuştur. Onu okuduğunuz zaman ağlayın, şayet ağlamıyorsanız ağlayanın hali içinde olmaya çalışın. Yine bir başka rivayette kıraat yönünden insanların en güzeli Kur'an okurken hüzünlenen kimsedir buyuruyor Peygamberimiz. dünyevi anlamda salih amele yöneltmeyen, yani faydası değil psikolojik zararları olan üzüntü, can sıkıntısı, gönül daralması gibi için Peygamberimizin tavsiyesi şudur değerli dinleyenler. Ben bir söz biliyorum ki üzüntüye düşen onu söylerse Allah bu üzüntüyü giderir. O kardeşim Yusuf'un sözüdür diye Tirmiz'de bir rivayet geçiyor. Biliyoruz ki Yunus Aleyhisselam balığın karnında karanlıklar içinde üzgün bir haldeyken Rabbine şu duayı yapmıştı. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin. Yani senden başka ilah yoktur. Seni tesbih ve tenzih ederim. Sen her kusurdan münezzehtin. Ben zalimlerden oldum diye dua etmişti Hazreti Yunus. Bir gün Allah Resulü mescide girdi. Ensardan Ebu Ümame'yi üzgün bir şekilde gördü. Sebebini sorduğunda üzüntü ve borçlarından dolayı bu halde olduğunu öğrendi ve şu teklifi yaptı. Sana söylediğin takdirde Yüce Allah'ın üzüntünü gidereceği, borçlarını ödeme imkanı vereceği bir söz öğreteyim mi? Ebu Ümame sevinç içinde öğret ya Resulullah deyince Efendimiz şöyle buyurdu. Öyleyse sabah akşam şu duayı yap dedi. Türkçesi şöyle değerli dinleyenler. Allah'ım üzüntü ve kederden, korkaklık ve cimrilikten, acizlik ve tembellikten, borca batmaktan ve insanların kahrına uğramaktan sana sığınıyorum. Tekrar edersek, Allah'ım üzüntü ve kederden, korkaklık ve cimrilikten, acizlikten ve tembellikten, borca batmaktan ve insanların kahrına uğramaktan sana sığınıyorum diye dua edeceğiz. Tabi bu arada duanın sadece bu sözle, dille olmadığını, dua sözlerinin anlamlarının gönülden kabulle, ihlasla dile getirilmesi ve bundan önce de esas olan fiille, eylemle de dua edilip sebeplere yapışılması gerektiği asla unutulmamalı. Yani üzüntüden Allah'a sığınırken üzüntü verecek hususlardan uzak kalmak ve onu gönülden uzaklaştırmak için çabalamak da gerekecektir. Hüzün korkulu düşünceler ne varlığa gerçek anlamda sevinmeli ne de yokluk ve zorluklara gerçek anlamda üzülmelidir. Bunların tümü sonunda kazanma veya kaybetmek olan birer sınav ve sorumluluk olan emanettir. Âl-i İmran suresi 26 ve 27. ayetleri şöyle. De ki mülkün gerçek sahibi olan Allah'ım sen mülkü dilediğine verirsin. Ve mülkü dilediğinden geri alırsın. Dilediğini yüceltir, dilediğini alçaltırsın. Her türlü iyilik senin elindedir. Gerçekten sen her şeye kadirsin. Dilediğine de sayısız rızık verirsin. Varlık ve imkanlar da, yokluk ve zorluklar da hep birer imtihandır. Kişi hidayet üzere ise, kendisinin Allah için yaşadığını bilecek ve dönüşün ancak Allah'a olduğunu unutmadan tüm zorluk ve eksiltmelere sabredecektir. Bakara 155-156. Andolsun ki sizi biraz korku ve açlık, mallardan ve canlardan ve ürünlerden biraz azaltma, fakirlik ile dener, imtihan ederiz. Ey peygamber, sabredenleri müjdele, o sabredenler kendilerine bir musibet, bela geldiği zaman biz Allah içiniz ve biz ona döneceğiz derler. Sözlerimizi toparlarsak değerli dinleyenler, dereler ve nehirler, önüne çıkan engeller veya aşırı yağışlar ile yatağını, yani istikametini bırakıp bazen taşabilirler, taşkın oluştururlar ve büyük zararlara sebep olabilirler. Aynen bu akarsular gibi hareket halindeki varlıklar ve özellikle de insan da kendisine tayin edilmiş bu istikametten ayrılırsa, benzer büyük zararlara sebep olacaktır. Evet, sorun ve çözüm istikamet kavramında düğümleniyor. Nereye doğru gittiğimizi, hangi yolu takip ettiğimiz ya da huzurun altınsı ışıması içinde ormanın sona eren noktasını görmeyi veya ormanda kaybolup kurda kuşa yem olmayı bekleyerek binbir üzüntü içinde kahrolmayı sonuçlandıracak. Yoldan çıkanların sonu tükenmeyen üzüntülerle uçurumlara, cehennem çukurlarına yuvarlanmaktadır. Beden aracını kullanma kılavuzuna uyarak bizi çok sevdiği için kaza yapmamızı istemeyen zatın, yani Allah'ın, yol gösteren kurallarına, yani dine ve yoldaki işaretlerine, elçilerine göre kullanıp hedefe ulaşarak yolculuğu tamamlamaktır doğru olan. Bir de dünya malıyla sarhoş, kalabalık yolda hız sınırını aşan, kurallara riayet etmeyen ehliyetsiz şoförler var. Birkaç dakika yalancı zevk ve sonra sonsuz üzüntüler. İman edip salih ameller işleyenlere, Rabbim Allah'tır deyip hedefini şaşırmadan istikamet üzere dosdoğru gidenlere ise korku ve üzüntü yoktur. Yarışı kazanan, ödülü hak eden sürücüler bunlardır. O halde Allah'la geçmeyen her saniye, dünya ve ahirette sonsuz hüzünlere sebeptir. Ne mutlu sonsuz alemde korkusuz ve hüzünsüz yaşamak için gerekli tüm sınavları başaranlara. Hepiniz Allah'a emanet olun.